Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashab-ı kiram, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kaybettikten sonra onun hasretini hadisleriyle teskin etmeye çalıştılar. Peygamber-i Zişan'ın sağlığında hadis öğrenmeyi kendilerine iş edinenler, bilmedikleri hadisleri derlemeye ve onları başkalarına öğretmeye gayret ettiler. Medineli Cabir bin Abdillah, gerçek bir hadis aşığıydı. En çok hadis rivayet eden 7 sahabiden biriydi. Peygamber aleyhisselamdan bizzat işitmediği kısasla ilgili bir hadisi Suriye'de yaşayan Abdullah İbni Üneys'in Resul-i Ekrem'in mübarek ağzından duyduğunu haber aldı. Ashab-ı kiramın bizim anlamakta bile zorlanacağımız bir hassasiyeti vardı. Resul-i Ekrem'den kendi kulaklarıyla duymadıkları bir hadisi mutlaka onu duyanın ağzından işitmek isterlerdi. İşte Cabir radıyallahu anh da sırf bu maksatla bir deve satın aldı. O günün şartlarında Medine'den yola çıkıp tam bir ay süren çetin bir yolculuktan sonra Suriye'ye ulaştı. Ve o hadisi Abdullah İbni Üneys'ten dinleyerek öğrendi. Bu yolculuk sırasında onu ne çölün kavurucu sıcağı ne devenin sarsıntılı yürüyüşü rahatsız etti. Onu asıl tedirgin eden Suriye'ye varmadan ya kendisinin ya da Abdullah İbni Üneys'in vefat etmesi sebebiyle hadis-i şerifi duyamama endişesiydi. Medine'yi teşrif ettiği günden itibaren Resul-i Ekrem'e evini açıp onu ağırlayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik bir tehlike sezdiği zaman geceleri evinin etrafında pervane gibi dolaşarak onu korumaya çalışan ve asırlardır İstanbul'da manevi muhafızımız kabul edilen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de hadis aşıklarından biriydi. O da tıpkı Cabir bin Abdillah gibi müminin ayıbını örtme konusundaki bir hadisi Resulullah Efendimiz'den duyan Ukbe İbni Amir ile görüşmek için Medine'den Mısır'a bir ay süren zorlu bir yolculuk yapmıştı. Hadisleri Resulullah Efendimizin mübarek ağzından ilk defa işitenden alma geleneği ashab-ı kiramdan sonra da devam etti. Tabi'in alimlerinden Alkama İbni Kays ile Esved bin Yezid Kufe'de yaşıyorlardı. Hadislere büyük önem veren bu iki zat daha önce duymadıkları bir hadisi Hazreti Ömer'in rivayet ettiğini öğrenince uzun bir yolculuğu göze alarak Medine'ye gider. O hadisi Resulullah'tan bizzat duymuş olan Hazreti Ömer'in ağzından dinleyip öğrenirlerdi. Muhterem kardeşlerim, hadisleri peygambere en yakın kaynaktan öğrenme aşkı yüzyıllar boyunca azalmadan devam etti. Hazreti Peygamber'in mübarek sözlerinin kitaplara geçirilmiş olması, bu geleneği asla unutturmadı. Şimdi ashab ve tabiin devrinden 4-5 asır sonrasına gidelim ve o dönemden bir misal verelim. Kudüslü İbnül Kayserani güçlü bir hadis hafızı ve İslami ilimlerde derin görüş sahibi bir alimdi. Aynı zamanda hadisi merkezine alan bir tasavvufi hayat yaşıyordu. 12 yaşında hadis öğrenmeye başladı. Kudüs'teki muhaddislerden faydalandıktan sonra bilgisini geliştirmek için ilim merkezlerini dolaşmaya başladı. Mısır, İskenderiye, Dimeşk, Halep, Musul, Mekke, Medine, Bağdat, Basra, Küfe, Horasan, İsfahan, Cürcan, Nişabur, Herat, Merv, Esterabat, Dinever, Rey, Şiraz, Kazvin, Enbar, Ehvaz, Hemedan, Vasıt, Esedabat, İsferayin, Tuz gibi 40'tan fazla ilim merkezine seyahat ettim. Uçağın, trenin, otobüsün bulunmadığı o devirde yolculuk deve, at ya da eşekle yapılırdı. Ama bunlara sahip olmak da herkesin harcı değildi. Bu gayretli hadis alimi birçok muhaddis gibi fakirdi. Şehir şehir dolaşırken çoğu zaman bir bineğe sahip olamadı. Günde onlarca kilometre yürüdüğü olurdu. Kitaplarını sırtına alır, sıcak kumlar üzerinde yalın ayak yol alırdı. Yaya olarak birkaç defa hac etmişti. Onu asıl yoran şey yolun zorluğu değil, hadis almak için gittiği bir muhaddisin bir gün önce vefat ettiğini öğrenmekti. Bazen de farklı bir manzara yaşanırdı. Bir defasında İsfahanlı muhaddis Ebu Amr Abdülvehhab'dan bir hadis öğrenmek için bugün Meşhed yakınlarında bulunan Tuz şehrinden İsfahan'a kadar yaklaşık 1100 kilometrelik yolu kat etmişti. Öğrendiği hadis Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıydı: Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Bu hadis-i şerif Müslim'de rivayet edilmiştir. Hadisi aldıktan sonra hocası ona 3 pide ve 2 armut ikram etti. Çok geçmeden de bu İsfahanlı alim vefat etti. Moğolların Kudüs'ü işgal edip katliam yaptıkları günlerde İbnül Kayserani Mısır'da muhaddis Ebu İshak el-Habbal'den hadis okuyordu. Derste bir hemşehrisi kulağına bir şeyler fısıldayınca kelimeler boğazına düğümlendi. Hocası sebebini sorduğunda aralarında şu konuşma geçti: Yıllardır görmediğim kardeşimin Mısır'a geldiğini öğrendim hocam. Öyleyse niçin gidip onunla görüşmüyorsun? Elimdeki hadis cüzünü bitirince gideceğim. Ebu İshak el-Habbal bu sabır karşısında hayrete düştü ve "Ey muhaddisler! Ne büyük bir öğrenme azminiz var. Sallallahu ala Muhammed" diyerek dersi bitirdi. İbnül Kayserani'nin hayret verici bir başka macerası daha vardır muhterem kardeşlerim. Tinlis'e vardığında elinde bir ekmek parası kalmıştı. Fakat hadis yazacağı kağıdı tükenmişti. Kağıt alsa aç kalacak, ekmek alsa yazacak kağıdı olmayacaktı. 3 gün boyunca karar veremedi. 4. gün açlıktan gözleri kararmaya başlayınca ekmek almaya niyetlendi. parayı ağzına koyup fırına doğru yürüdü. Fakat o esnada parayı yutuverdi. Oturup haline gülmeye başladı. Tam o sırada Tinlis'te bir tanıdığı geldi. Neye güldüğünü sordu. O, durumu gizlemek istedi. Zira kimseye fakirliğinden söz etmez, yardım istemezdi. Fakat kendiliğinden gelen ikramı da geri çevirmezdi. Adam ısrar edince, hatta söylemezsen karın boş olsun deyince, başından geçenleri anlatmak zorunda kaldı. O da bu garip hadis talebesini evine götürüp çeşitli ikramlarda bulundu. Matbaanın olmadığı o günlerde kitaplar elle çoğaltılırdı. İbnül Kayserani de hadis kitaplarını yazarak geçimini sağlardı. Daha sonra hadis ve tasavvufa dair onlarca eser kaleme aldı. Muhterem kardeşlerim, nice hadis aşığı zorlu hayat ve yol şartlarına rağmen Resulullah'ın mirasına sahip çıkmış, şehir şehir dolaşarak hadis öğrenmiş ve bu eşsiz servetin bize kadar kesintisiz ulaşmasını sağlamıştır. Bugün insanlar uzun tahsili çoğu zaman maddi kazanca dönüştürmeyi düşünmektedir. Allah rızası ve peygamber şefaati dışında hiçbir şey gözetmeden aç susuz yaya hadis tahsil eden o aziz insanların ortaya koyduğu fedakarlığı kime nasıl anlatabiliriz? Modern ulaşım araçları dışında bir şey bilmeyenler, ıssız çöllerde yaya yürüyerek hadis toplayanların emeğini anlayıp takdir edebilir mi? Hadislerin kıymetini bilmeyenleri bir yana bırakıp elimizdeki mirasa sahip çıkalım. Hadis-i şerifleri çokça okuyarak dinimizi peygamberimizden öğrenelim. Peygamber Efendimizin Allah Teala'nın bildirdiği ölçüde gaybı bildiğinden elbette şüphemiz yok. Ama onun 15 asır önce verdiği bilgilerin bugün gerçekleştiğini görmek gönlümüze derin bir haz veriyor, huzur veriyor. Mekkeliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mucize isteyerek gerçekten peygambersen ayı ikiye böl, yarısı dağın bu yanında, yarısı da öte yanında olsun dediklerinde bu istek ashab-ı kiram için fazla bir önem ifade etmemişti. Ama ayın ikiye bölündüğünü gözleriyle gördükleri zaman şüphesiz gözleri yaşarmış, duygulanmış ve Allah'ın elçisine olan imanları daha da artmıştı. Şimdi sizlere arz edeceğim iki keşif haberi de bizim için öyle olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fırat Nehri'nin yatağında bir altın hazinesi ortaya çıkacağını haber vermiştir. Bu husustaki rivayetler şöyledir. Pek yakında Fırat Nehri'nin suyu çekilecek ve yatağında bir altın hazinesi meydana çıkacaktır. O günü gören kimse ondan hiçbir şey almasın. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de rivayet edilmiştir. Fırat'ın suyu çekilip bir altın dağı ortaya çıkmadıkça ve kurtulan ben olayım diye çarpışan her 100 kişiden 99'u ölmedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadis-i şerif de müttefekun aleyh'tir. Yani hem Buhari ve hem de Müslim'in ittifakıyla rivayet edilmiştir. 28.09.2002 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Fırat Nehri'nin derinliklerinde altın rezervleri bulunduğuna dair bir haber yayımlandı. Haberde İngiliz ve Amerikan uydularının uzaydan çektikleri görüntülerde Fırat Nehri'nin derinliklerinde bol miktarda altın rezervlerinin tespit edildiği ifade ediliyordu. Arap Forum adlı bir internet sitesinin ismini gizli tuttuğu bir Arap Maliye Bakanı'na dayandırdığı haberde, uzaydan çekilen görüntülerde nehir yatağında görülen altın rezervlerinin oldukça belirgin olduğu belirtilmekteydi. Fırat Nehri'nin suyunun ileride belirli ölçüde çekilmesi, kuruması veya barajlar sebebiyle su seviyesinin düşmesi halinde bu rezervlerin küçük tepecikler halinde ortaya çıkabileceği ileri sürülüyordu. Haberde ayrıca Amerika, İngiltere ve İsrail'in hedefleri arasında bu rezervlerin bulunduğu iddiasına da yer verilmekteydi. Bunun yanında Fırat Nehri'nin tarih boyunca birçok kadim medeniyet ev sahipliği yaptığı, Mezopotamya uygarlıklarının nehir eksenli geliştiği, Sümerlerden Bizans'a kadar pek çok medeniyetin bu havzada hüküm sürdüğü hatırlatılmaktaydı. Arapların da milattan sonra nehir kıyılarına yerleşerek çeşitli şehirler kurdukları, bazı rivayetlere göre Yemen kraliçesi Belkıs'ın tahtının dahi Fırat sularının altında bulunduğu yönünde nakiller olduğu ifade edilmekteydi. Ayrıca arkeolojik kazılarda Türkiye, Suriye ve Irak'ta Fırat Havzası'nda altından yapılmış aslan ve insan figürlerine rastlandığı, Zeugma gibi önemli yerleşim kalıntılarının da nehir suları altında kaldığı belirtilmekteydi. Bunlar gazetede yer alan haberin muhtevasıdır. Elbette bu tür haberler tarihi, arkeolojik ve jeolojik araştırmalarla teyide muhtaçtır. Ancak biz meseleyi Hazreti Ebubekir Sıddık'ın yaklaşımıyla değerlendiririz. Yani bunu Peygamberimiz söylemişse elbette doğrudur, haktır deriz. Haberlerin doğruluğu ayrıca araştırılabilir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği hakikate imanımız dış teyitlere bağlı değildir. Onlara muhtaç değildir. Onun verdiği bilgilerin zamanla anlaşılması veya bazı yönleriyle teyit edilmesi ise kalplere ayrı bir sürur ve itminan vermektedir. Şimdi muhterem kardeşlerim, ikinci habere geçmeden önce onunla ilgili hadis-i şerifi hatırlatmak istiyorum. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yiyeceğinize veya içeceğinize sinek düştüğü zaman onu tamamen batırın, yiyeceğinizin içeceğiniz içine batırın. Çünkü onun bir kanadında hastalık, diğer kanadında şifa vardır." 1.10.2002 tarihli Hürriyet gazetesinde sinek ve benzeri canlılardan antibiyotik elde edildiğine dair bir haber yayımlandı. Haberde Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden Profesör Andy Beatty önderliğinde yürütülen bir çalışmada sinekler ve çeşitli haşerelerin enfeksiyonlara karşı güçlü bir dirence sahip olduklarının tespit edildiği ve bu canlılardan antibiyotik üretme denemelerinin olumlu sonuç verdiği ifade ediliyordu. Bilim insanları çürüyen maddeler ve yoğun mikrop ortamlarında yaşayabilen bu canlıların enfeksiyonlara karşı süper direnç mekanizmalarına sahip olmalarının gerektiğini, aksi halde hayatta kalamayacaklarını belirtmişlerdi. Bu direnç mekanizmalarının incelenmesiyle yeni antibiyotik türlerine ulaşılabileceği ileri sürülmekteydi. Bu hadis-i şerif, başta Buhari olmak üzere muteber hadis kaynaklarında yer aldığı için bazı Müslümanlar bu rivayeti kabul etmekte tereddüt etmemişlerdir. Ancak bu kimseler meseleyi yalnızca modern bilim ölçüleriyle değerlendirmiş ve hadisi akla aykırı bulduklarını ifade etmişlerdir. Sinek mikrop taşır, onda şifa nasıl olur şeklindeki itirazlar dile getirilmiştir. Hatta bu sebeple hadisi rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh hakkında da yersiz eleştiriler yapılmıştır. Oysa sineklerden antibiyotik elde etme yönündeki çalışmalar yeni değildir. Geçtiğimiz yüzyılda da bazı araştırmalar yapılmış, 1930 ve 1947 yıllarında İngiliz ve İsveçli araştırmacılar sineklerden elde edilen bazı antibakteriyel maddeleri tanımlamışlardır. Günümüzde de farklı türlerden yeni antibiyotikler elde etmeye yönelik çalışmalar sürmektedir. Elbette muhterem kardeşlerim, modern bilimsel çalışmalar hadisin manasını birebir ve nihai şekilde açıklamış sayılmaz. Bilimsel veriler zamanla değişebilir. Yeni bulgular ortaya çıkabilir. Ancak şu husus dikkat çekicidir. Bir zamanlar imkansız veya saçma görülen bir rivayetin ilerleyen yıllarda farklı bir perspektiften anlam kazanması mümkündür. Bu da mümin için hadis-i şerifleri aceleyle yargılamamak gerektiğini bizlere gösterir. Bizim için esas olan şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri Allah Teala'nın bildirmesiyle söylenmiştir. Onun gaybı Allah'ın dilediği kadar bildiğine iman ederiz. Bilimsel araştırmalar bir hakikati teyit ederse bu kalbimize ayrıca bir sevinç verir. Fakat imanımız bu teyide bağlı değildir. Zira mümin için ölçü vahyin bildirdiği hakikattir. Muhterem kardeşlerim, burada şu soruyu sormak yerinde olacaktır. 7. asır Arabistan'ında mikrobiyoloji, antibiyotik veya laboratuvar çalışmaları yokken, sineğin kanadında hastalık ve şifa unsurlarının birlikte bulunabileceğine dair bu ifade nasıl ortaya konulmuştur? İşte bu soruyu sormak gerekiyor. Elbette bunun cevabı müminler için açıktır. Bu bilgi Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala tarafından bildirilmiştir. Biz buna iman ederiz. Bu iman bize bir kayıp değil, bilakis bir istikrar ve itminan kazandırır. Kaybedecek olanlar bu gerçeğe inanmayıp Peygamber aleyhisselamın böyle şeyleri bilemeyeceğini ileri sürüp duranlar ve hakikati yalnızca dönemsel bilgi birikimiyle sınırlayanlardır. Rabbimiz onlara da bizlere de basiret ve teslimiyet nasip eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.